Ayrım 6, sayfa 93. Anayasaya aykırı soruşturmalar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kontrolünde olan ve Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen gazeteler ve televizyonlar, polislerin teknik takip sonucu elde ettiklerini iddia ettikleri telefon konuşmalarını birinci sayfalarından ve ekranlardan vererek, İlhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu, Doğu Perinçek ve arkadaşlarını terör örgütü üyesi gibi göstermeye, savcının soruşturmayı bu delillere dayanarak yaptığını ileri sürüyorlar. Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrasına göre kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Ceza muhakemesi kanununun 135. maddesinde iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasının hangi hallerde ve nasıl yapılabileceği ayrıntıları ile düzenlenmiştir. Aynı yasanın 140. maddesi gereğince teknik araçlarla izlemeye hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kararlar 24 saat içinde hakim onayına sunulur. Söz konusu şahıslar hakkında telefon dinleme ve teknik takibin ve bu delillere dayanarak savcılık soruşturmasının anayasaya ve ceza muhakemesi kanununa aykırı şekilde yapıldığı, şaibeli gazete ve yazarlara yapılan özel servisin içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. Shakespeare'in Otello oyunu çadır tiyatrolarında Arap'ın İntikamı adıyla oynatılırdı. İlhan Selçuk yıllar önce Fethullah Gülen hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı. Kökeni Said-i Nursi'ye dayanan Fethullahçılık, Türkiye'de sırtını Amerika'ya dayamış ılımlı İslam tasarımının en güçlü koludur. Hizbullah Türkiye'yi Cezayir'e çevirme tasarımının silahlı örgütü olarak tehlikelidir. Fethullah Gülen'in örgütü ise devleti içinden ele geçirmek planlamasını uzun yıllardan beri sinsi sinsi yürüttüğü için tehlikelidir. Üniversitelerde öğretim üyeleri arasında örgütlendiği için tehlikelidir. Orta öğretimde açtığı okullarda eğitim alanında uzun vadeli ve sabırlı bir hazırlığı geliştirdiği için tehlikelidir. Askeri okullara sızmak ve polisi içinden fethetmek amacıyla uzun yıllardan beri alttan alta çalıştığı için tehlikelidir. Bir siyasi partiye dayanmadığı halde siyasal partiden bile daha etkili propaganda yapma olanaklarına sahip olduğu için tehlikelidir. Takiye silahını her türlü İslamcıdan daha ustalıkla kullanabildiği için tehlikelidir. Medyada gazete ve televizyon olarak etkin araçlar kullanmasını bildiği için tehlikelidir. Amerika'da, Balkanlarda, Orta Asya'da kişi ve kurum olarak güçlü yandaşları olduğu için tehlikelidir. Sırtını dünyanın egemen gücü Amerika'ya dayamak stratejisini ustalıkla uyguladığı için tehlikelidir. Kemal Alemdaroğlu, Doğu Perinçek ve arkadaşları da bu tehlikeye en çok dikkat çekmeye çalışan kişiler arasındadır. Hakimler ve savcılar kanununa göre Adalet Bakanı'ndan izin almadan, görevini kötüye kullanan, anayasa ve yasalara aykırı soruşturma yapan hakim ve savcılar hakkında disiplin ve ceza kovuşturması yapılamamaktadır. Bu durumdan cesaret aldıkları için özellikle AKP tek başına iktidara geldiğinden bu yana kritik görevlere atanmış bazı savcılarımızın AKP iktidarını ve Fethullah Gülen'i eleştirenlere karşı anayasamıza ve yasalarımıza aykırı işlemleri yapmaya ve yaptırmaya devam edecekleri anlaşılmaktadır. Susturucu takılmış silah. Ergenekon soruşturması ile ilgili en güzel tanımlamalardan birini Vatan Gazetesi başyazarı Güngör Mengi yaptı. Tatsız bir gerçek olabilir ama Ergenekon şu anda daha çok siyasi amaçlarla kullanılan susturucu takılmış bir silah gibi duruyor. Tuncay Özkan'ın tutuklanışına kadarki süreci izlemek bile Güngör Mengi'nin tanımlamasının ne kadar haklı olduğunu kanıtlamaya yeter sanıyorum. Kanaatimce Tuncay Özkan'ın başına gelenlerin gerçek nedeni onu başka türlü susturamayacaklarının açıkça ortaya çıkmasıdır. 2008 yılı Ağustos ayında kendisiyle yapılan bir röportajda şu soruyu soruyor Tuncay Özkan. Ergenekon iddianamesini hukukçular mı yoksa gazeteciler mi yazdı? Cevabını da kendisi veriyor bu sorunun. Star gazetesi Ankara temsilcisi Şamil Tayyar'ın yazdığı Ergenekon adlı kitap bir yıl önce yayımlanmasına karşın iddianame ile birebir aynı. Gözaltına alınacaklarla ilgili bilgiyi Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Fehmi Koru yazdı. Peki nasıl oluyor? Ben diyorum ki Ergenekon iddianamesi Ankara'da bir grup gazeteciye yazdırılmış bir senaryo çalışmasıdır. Söz konusu iddianameye söyledikleri, gerçekliği kanıtlanmış bir belge gibi konan Tuncay Güney hakkında da şunları söylüyor Tuncay Özkan. Tuncay Güney, Fethullah Gülen'in özel kalem müdürü, yanında namaz kıldırmış, sonra bir binbaşıyla ilişkiye girmiş. Zaten homoseksüel olduğunu kendisi de beyan etti. Böylece askeri kanada sızmış bilgiler almış. Bir şekilde Veli Küçük'ün yanına gitmiş. Bu bağlantıyla Barzani ve Talabani'ye uzanmış. Tekrar Türkiye'ye dönüp itiraflarda bulunacağım diyerek Doğu Perinçek ve arkadaşlarının arasına katılmış. Susurluk skandalının ortaya çıktığı günlerde Fethullah Gülen, Haluk Kırcı ve Mesut Yılmaz'ın fotoğraflarını montajlayıp satmaya çalışmış. ABD'de CIA'nın denetimindeki bir düşünce kuruluşunda çalışmaya başlamış. Sonra oradan buraya atışlara başlıyor. Dikkatinizi çekerim, tüm bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde oluyor. Mücadelesini sözde bırakmıyor Tuncay Özkan. Son bir yılın cıvıl cıvıl, çoğunluğu aydınlık kadınlarımızdan oluşan Biz Kaç Kişiyiz hareketini ülkemizin her yanına yayılmış aynı ismi taşıyan dernekler eliyle örgütlü bir güç haline getirmeye çalışıyor. Bu dernekler besbelli ki ileride kurulacak bir partinin sıçrama taşı olarak kullanılacak ve kısa bir süre önce çok etkili bir medya kuruluşu olan Biz televizyonunu yayın hayatına sokuyor. Ve arama yapıyoruz bahanesiyle bu televizyonun ve Tuncay Özkan'ın tüm arşivine ve belgesellerine el konuluyor. Mehmet Y. Yılmaz haklı olarak şu soruyu soruyor. Tuncay Özkan beni de gözaltına alırlar dediğine göre bugünü de tahmin etmiş olmalı. Her an tutuklanacağını düşünen bir insan tutuklanmayı haklı çıkaracak bir belge vesaire bırakır mı? Elbette bırakmaz. Amaç suç deliğini elde etmek hiç değil. Tuncay Özkan'ı susturmak ve bir televizyonun etkili yayın yapmasını engellemek. Abdülhamit devri aydınlarına döndük. Tevfik Fikret'in bazı mısraları özel sohbetlerimizde, konferanslarımızda yeniden yer bulmaya başladı. İşte onlardan bazıları. Bir devri şeamet, yani uğursuzluk, yine çiğnendi yeminler. Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi. Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken, yani hasret çekerek, sussun diye vicdanlara yumruklar inerse, millet yaşamaz, meclisi mustahkar, yani aşağılanmış olurken, ifar ile, tehdit ile titrer ve sinerse, millet yaşamaz, maşeri millet, yani millet topluluğu boğulurken, zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Göz yummaz güneşten ne kadar nuru kararsa, sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır. Haksızlığın envaını, yani her çeşidini gördük, bu mu kanun? En gamlı sefaletlere düştük, bu mu devlet? Devletse de, kanunsa da artık yeter olsun. Artık yeter olsun bu deni, yani alçakça zulmü cehalet. İnsanlığı pamal eden, yani çiğneyen, alçaklığı yık ez, billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez. Tevfik Fikret bugünlerde yaşayıp bu şiirleri yazsaydı, Ergenekon sanıklarından biri yapılacağından, tutuklanıp cezaevini boylayacağından kuşku duyan tek kişi çıkar mı acaba? Özel yetki verilmiş bazı hukukçularımızın uygulamalarıyla bize Abdülhamit devrini bile arattıracakları hiç aklıma gelmezdi. Nurseli İdiz gibi sanatçılar birkaç gün gözaltında tutulup sonra serbest bırakılıyorlar. Yazgülü Aldoğan, Ergenekon'un amacı korkutmaksa maksada ulaşıyor başlıklı yazısında şu değerlendirmeyi yapıyor. Posta Gazetesi 28 Eylül 2008. İddianameyi bile çoğunluk okuyamıyor. Üç savcının eline geçen her şeyi içine attıkları bir deli kuyusuna döndü. Ve gözaltıların süreceği, daha pek çok kişinin içeri gireceği söylentisi de cabası. Tuncay Özkan'ın evine 9,5 saat aramışlar. Nurseli İdiz'i dinledik birkaç gündür televizyon ekranlarında. Bu camianın en höt höt kadınlarından biridir. Ağzı dili tutulmuş, konuşamıyor. Pandomim sanatçısına dönmüş. Ağzına fermuar işareti yapıp duruyor. Arada bir çok iyi davrandılar, hepsi çok iyi çocuklar. Savcı da çok akıllı, çok zeki, çok esprili tanımlamaları cabası. Oysa ilk çıktığında aklı daha başına gelmemiş olacak ki avucuyla su içtiğini, eliyle yemek yediğini, çarşafsız yatakta yattığını falan anlatmıştı. Şimdi neredeyse onu da bulamayan var, su içtiğimize şükür tevekkülüne girmiş. Nedir bu? Korku. Üstelik de hiçbir suçu olmayan bir insanın korkusu. Nurseli'nin özel hayatı biraz sıra dışı. Bir dönem alkol problemi olmuş, bir dönem kilo almış, bir dönem iş bulamamış. Kime ne mi bunlardan? Bence de. Ama savcı öze göre, tam dişine göre. Cep telefonu konuşma dökümlerini dayıyorlar önüne, kadın şok geçiriyor. Niye? Bombaları nereye koyduğu belli oldu diye mi? Hayır, muhtemelen sevgilisiyle açık saçık konuştu diye. Kimse toplumun önüne çırılçıplak çıkmak istemez. Poponuzu kaşırken görüntülenmek ister misiniz? Onun gibi bir şey. Hiçbir suçu olmayan insanları mahremiyetlerini ortaya dökmekle korkutuyorlar. Ve insanlar korkuyor. Ben bile artık cep telefonuyla ulu orta şaka maka yapmıyorum. Bu iktidardan hoşlanmayan muhalif herkese korku saldılar. Cumhuriyet mitingine katılmış, kazara arkadaşıyla konuşurken bunlar da çalıp çırpıyor demiş olan herkes tir tir titriyor. Kolay mı sabaha karşı çoluk çocuğun önünde kapı açılıp kameralarla içeri dalacaklar, yatakta yakalanacaksınız. Bir kenara dizilip ağlayan küçük oğlanın önünde evi tarumar edecekler, 5 saat sonra kafanızı içine tıktıkları bir arabaya bindirip götürecekler. Karşınızda bir iyi bir kötü polis, bir iyi bir kötü savcı, cep telefonu dökümleri, tuzak sorular, birkaç cinayet bile üstlenirsiniz eğer soğukkanlı değilseniz. Biri komada, biri ölüm döşeğinde çıktı diye, hastaneye yatıp tüyüyorlar diye manşet atıyor yandaş basın. Koruyoruz, korkuttular, başardılar, korkutmak istiyorlardı demek oldu. Olan bitenlerden rahatsızlık duyanların sesini en güzel dile getirenlerden biri Hıncal Uluç. Bakın bu konuda neler yazıyor. Sabah gazetesi 30 Eylül 2008. Türkiye demokrasi tarihinin en korkunç günlerini yaşıyor, farkında değiliz. Ya da farkındayız da daha korkuncu aldırış etmiyoruz. En korkuncu alıştık. Herkes ama herkes dinleniyor. Hepimiz dinleniyoruz beyler. Hepimizin her konuşması kayda geçiyor. Deşifre ediliyor ve gereğinde sızdırılmak üzere dosyalanıyor ağalar. En özel, en masum konuşmalarımız bile artık bizim değil paşalar. Dünyanın en koyu dikta rejimlerine dahi rastlanmayan bir büyük birader gözlüyor olayını bilim kurgu romanı olmaktan çıkardık. Gerçek hayatı uyguladık sonunda. Sayın Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı, Sayın Beşir Adalay, İçişleri Bakanı, o makamlarda nasıl hala hiçbir şey olmamış gibi sessiz sedasız oturabiliyorsunuz? Her gün, her saat bir dinleme skandalı yaşamaya başladı bu ülke. Neredesiniz? Anayasa güvencesi altındaki haklarımız ayaklar altına alınır, telefonda sevgilimizle bile konuşmaya korkar olurken, milletvekili olarak bu anayasaya bağlı kalmaya yemin etmiş, bakan olarak yürütmekle görevlenmiş sizler neredesiniz? Yoksunuz. Erkekliğin 9'unda kaçmak, biri hiç görünmemek kuralı gereğince yoksunuz. Peki bu devlet kevgir mi? Bu devlete ait gizli bilgiler Beşiktaş pazarına dökülür gibi ona buna sızar mı, sızdırılır mı Sayın İçişleri Bakanı? Hiç mi rahatsız olmadınız, hiç mi merak etmediniz, hiç mi soruşturma gereği duymadınız Beşir Bey? Nasıl İçişleri Bakanısınız siz? Ergun Türkiye'deki bu keyfi dinleme ve deşifre etmelere karşı Avrupa Birliği'ni göreve çağırıyor. AB'ye çağrı yapıyorum. Çünkü içeride kimsenin uyarılara dikkat ettiği yok deyişi, eğer bu ülkede İçişleri, bu ülkede Adalet Bakanı'nın yüzünü kızartmıyorsa başka ne kızartır peki? Hiçbir şey yapamıyorsanız ben burada oturmaya layık değilim demeyi ve istifa etmeyi de mi bilmiyorsunuz? Melih Aşık da Türkiye Barolar Birliği'nin bayram mesajına yer vererek şu yorumu yapıyor. Milliyet Gazetesi 30 Eylül 2008. Hitit kralı bundan 4000 yıl önce yargıçlara çağrıda bulunuyor. Bey için iltimas yapmasın, erkek kardeşine, kız kardeşine, arkadaşına iltimas yapmasın, hiç kimseden rüşvet almasın, haklı bir davayı kaybettirmesin, haksız bir davayı da kazandırmasın, doğru neyse onu yapın. Acaba bu topraklarda adaletin güncel durumu nedir? Türkiye Barolar Birliği'nin bayram mesajında yargı görevlilerine yaptığı çağrı adaletin düzeyi hakkında da fikir veriyor. Kamu adına görev yapanlar ülkemizde son dönemlerde olduğu gibi kamu vicdanını incitecek eylem, söylem ve davranışlar içinde olamazlar. Evrensel hukukta şüpheli veya sanık olarak tutuklu bulunan kişilerin hakları var. Masumiyet karinesi, lekelenme hakkı, adil yargılanma hakkı. Ergenekon sürecinde bu ilkelere uyuluyor mu? Barolar Birliği'nin görüşü, gizlilik kararı olmasına karşın ve sanık müdafileri dosya içeriğine ulaşamadıkları halde soruşturmanın tüm ayrıntılarının yazılı ve görsel basınımızda yer alması, gözaltı ve tutuklama işlemlerindeki özensizlik, tutuklu sanıkların vücut bütünlüğünün korunamaması, sanıklar için başı ve sonu belli olmayan bir soruşturma görüntüsüyle, Ergenekon adıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda yukarıda işaret ettiğimiz ilkeler ihlal edilmiş, kamuoyu vicdanı yara almıştır. Dileğimiz bu olumsuz görüntülerin giderilerek en kısa sürede adaletin gerçekleştirilmesidir. Tarihe geçecek kitap. Atilla İlhan, Metin Aydoğan'ın Bitmeyen Oyun adlı kitabı için hayatımda okuduğum en güzel şiir diyerek kitaba hepimizin dikkatini çekmişti. Emin Çölaşan da bu karanlıkta bir sis çanı gibi çalarak Saygı Öztürk'ün Ağustos 2008'de ilk basımı yapılan Belgelerle Ergenekon adlı kitabı için bu kitap Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecektir belirlemesini yapmıştır. Ne kadar haklı olduğunu kitabı okuyan herkes kabul edecektir sanıyorum. Söz konusu kitabı okurken önce aklıma 22 Ağustos 2008 günü Ergenekon soruşturması kapsamında 22 kişi gözaltına alındığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri geldi. Zaman Gazetesi 24 Ağustos 2008. Emniyet ile yargıyı tebrik ediyorum. Son olay gerçekten yürütme ve yargının gayet güzel bir dayanışma içinde bu işi yürüttüğünü gösterdi. Demek ki bu dayanışmanın neleri olumlu istikamete götüreceğini gösteriyor. Bu operasyonda önemli olan yürütme ve yargının gayet güzel bir dayanışma sergilemesidir. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan bu davanın savcısı olduğunu söylemekten de çekinmedi. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği Anayasa Mahkemesi'nce saptanmış partililerden oluşan yürütme, Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi etkili yerlere getirilmiş bazı yargı mensuplarıyla dayanışma içine girmişse, düzmece, sahte, anayasa ve yasalarımıza aykırı şekilde elde edilen bulgulara dayanarak daha pek çok aydınımızı ve vatansever insanımızı sanık sandalyesinde göreceğiz demektir. Karşı devrimin gerçekleşmesinde polisimiz ve yargının nasıl bir silah olarak kullanıldığını, ne çeşit delillere dayanarak Sinan Aygün, Mustafa Balbay, Hurşit Tolon, Ergün Poyraz, Şener Er Uygur, Emin Gürses, İlhan Selçuk, Doğu Perinçek gibi değerli aydınlarımızın tutuklanıp haklarında dava açıldığını, ülkemizin nasıl bir korku imparatorluğu haline getirildiğini öğrenmek istiyorsanız Saygı Öztürk'ün kitabını mutlaka okuyun. Yüz binlerce kişiye bu kitabı okutmayı başardığımız an, yapmaya çalıştığımız hukuk savaşı mutlaka başarıya ulaşacak, sıra hiçbir şekilde ve hiçbir aydınımıza hiçbir zaman gelmeyecektir. Bilinçlenme olmadan hiçbir sorunumuzu halledemeyiz. Yargıyı bu hale getiren kişileri ve atamalarda gerekli özeni göstermediği anlaşılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini protesto etmek amacıyla ben bu yıl adli yılın açılışı törenine katılmadım. Demokrat Parti de seçimle iktidara gelmişti. Güdümüne sokmayı başardıkları yargı mensuplarının ve kurdukları tahkikat komisyonunun yaptığı uygulamalar onları anayasayı ihlal suçunu sanıkları haline getirmiştir. Bence Ergenekon soruşturması ve davası AKP yöneticiler hakkında ileride mutlaka açılacağına inandığım anayasayı ihlal davasının en sağlam delillerinden birini oluşturacaktır. Bunun için kendi yandaşlarının çoğunlukta olacağı bir anayasa mahkemesi oluşturmaya çalışıyorlar. Emin Çölaşan'ın Saygı Öztürk'ün kitabına yazdığı ön sözden aldığım bir bölümle bu yazıma son veriyorum. Ülke yönetiminde çuvallayanlar kafalarında yaratmak istedikleri darbe öcüsüne, darbe umacısına sarılıp günü kurtarma peşine düştüler. İfadeler alınırken sorulan sorulara bakınız. İnsanların telefonları aylarca dinlenmiş, özel yaşamlarına girilmiş ve o sorular soruluyor. Yasalar paspas gibi çiğnenirken, gizli olan soruşturmanın bilgi ve belgeleri havalarda uçuşurken, işlerine gelen bu rezaleti ellerini ovuşturarak seyretmekle yetinen Başbakan, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı sorumludur. Eğer bu ülkede yasalar geçerliyse, hukuk devleti diye bir nesne varsa, bunun hesabı bu şahıslardan bir gün mutlaka sorulacaktır. Dahası da var. Olayı kendilerince güçlendirmek ve kanıtlamak için cezaevlerinde başka suçlardan tutuklu ve yükümlü bulunan ve adı mafya olaylarına karışmış kişileri bile ifade için getirip Ergenekon çetesiyle bağlantılarını bulmak için çaba harcadılar. Danıştay katliamı, Hrant Dink cinayeti, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu cinayetleri ve hatta PKK olayları Ergenekon işiydi. Neyse ki Osmanlı dönemindeki patrona Halil ayaklanmasını, genç Osman'ın öldürülmesini, Enver Paşa'nın Baba Ali baskınını falan Ergenekon'a bağlamayı akıl edemediler de rahatladık. Madalyonun bu yüzünden bakınca manzara komikti. 3-5 yazar, emekli asker ve üniversite hocası el bombalarıyla darbe yapacak. Madalyonun öteki yüzünde ise Saygı Öztürk'ün burada sergilediği, açığa çıkardığı belgeler vahim. Aslında bir gazetecilik şaheseri ve dağ fare doğurdu sözünün kanıtı. Ergenekon savcıları dava edilmelidir. İddianame ekindeki 404 nolu klasörde yer alan belgeye göre avukatlar ve MİT görevlileri yanında azılı işkenceciler arasında Fatih Ürek, Şener Şen, Kadir İnanır, Yeşim Salkın, Zuhal Olcay, Hülya Avşar, Müjde Ar, Emel Sayın ve daha pek çok sanatçının ismi sayılmış. Rus hükümeti ile işbirliği yaparak Yekta Güngör Öz'den 30 katrilyon, MİT müsteşarlarından Şenkal Atasogun 2 kentrilyon lira, Emre Taner 20 kentrilyon lira, Sönmez Köksal 100 milyon dolar, Tayyip Erdoğan 20 milyar dolar, Abdullah Gül 20 milyar dolar, Mesut Yılmaz 100 milyon dolar, Bülent Ecevit 100 milyon dolar, Mehmet Ali Şahin 100 katrilyon lira, Abdüllatif Şener 100 katrilyon lira almışlar. Akşam Gazetesi 6 Ağustos 2008. Güler misiniz savcılık kurumunun bu hale getirilmesine, ağlar mısınız? Önceki MİT müsteşarlarından Sönmez Köksal, sahteliği daha önce kanıtlanmış bir düzmece dava dosyasına girebiliyor. İnşallah diğer belgeler de böyle çıkmaz diyor. Sedat Ergin ise şu değerlendirmeyi yapıyor. Milliyet Gazetesi 7 Ağustos 2008. İddianamede kişiler arasında yapılan ve tümüyle vatandaşların özel hayatlarını bilgilendiren ve anayasanın güvenceye almış olduğu haberleşme hürriyeti açısından problemli bir durum yaratan özel telefon konuşmaları da yer alıyor. Yüzlerce insan Türk kamuoyuna Ergenekon örgütlenmesiyle ilişkileri varmış gibi tanıtılıyor. Bu arada sahte belgeler üzerinden çok sayıda insanın kişilik hakları zarar görüyor. Adalet Bakanı izin vermeyeceği için böyle bir iddianame düzenleyen savcılar hakkında şu anda cezalandırılmaları için bir soruşturma yapılamaz. Ama bu iddianame ile kişilik hakları saldırıya uğrayan herkes hiç gecikmeden asliye hukuk mahkemelerinde bu iddianameyi düzenleyen savcılar aleyhine tazminat davaları açmalıdırlar. Böylece Türk hukukuna en büyük hizmeti de yapmış olacaklardır. İdare mi, savcı mı dava edilmeli? Anayasamızın 129. maddesinin 5. fıkrasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir hükmüne yer verilmiştir. Koruma tedbirleri nedeniyle zarara uğrayanların maddi ve manevi her türlü zararlarını devletten isteyebileceklerine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrasında, kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurumlar aleyhine dava açarlar denilmesini ve İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 13. maddesini de göz önünde tutan bazı hukukçular, görevlerini kötüye kullanarak pek çok şahsın kişilik haklarını ihlal ettikleri, aşikar bir şekilde ortaya çıkan Ergenekon iddianamesini düzenleyen savcılar hakkında doğrudan hukuk mahkemelerinde dava açılamayacağını, husumetin idari makamlara yöneltilmesi, başka deyişle maddi ve manevi tazminat taleplerinin idari makamlardan istenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu görüş ve kabulde isabet bulunmamaktadır. Yargıtayımızın son yıllarda uyum gösteren içtihatlarına göre idare aleyhine dava açılabilmesi, eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olması koşuluna bağlıdır. Tüm kamu görevlilerinin kişisel kusur oluşturan davranışlarıyla kişisel hakları ihlal edilenler doğrudan o şahıslar hakkında hukuk mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Hukuk Genel Kurulu'nun 29 Mart 2006 gün ve 4-86/111 sayılı kararı da aynı mahiyettedir. Burada bir örnek karara değinmek istiyorum. Önceki İstanbul Baro Başkanlarından Yücel Sayman'ın savcı Nuh Mete Yüksel aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasını davayı gören Beyoğlu 2. Asli Hukuk Mahkemesi 19 Şubat 2004 gün ve 69 sayılı kararıyla husumet nedeniyle reddeder. Davacının temyizi üzerine dosyayı inceleyen 4. Hukuk Dairesi 22 Mart 2005 gün ve 6186/2009/20 sayılı şu kararı vermiştir. Davacı, davalı Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan hazırlık soruşturmasında ortada ciddi hiçbir delil yokken hakkında ceza davası açtığını, bunda adı geçen davalının kişisel kusuru bulunduğunu belirterek tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, anayasanın 129/5. maddesinde yazılı nedenlerden söz edilerek dava husumet yönünden reddedilmiştir. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin kişisel kusur teşkil eden eylemleri anayasanın 129/5. maddesinin kapsamında düşünülemez. Dava dilekçesinde davacı, davalının kişisel kusuruna dayanarak istemde bulunmuştur. Davacı hakkında hazırlık soruşturması yapan davalının görevini ihmal ettiği, yeterli soruşturma yapmadığı ve geçerli deliller olmadan hakkında dava açtığını iddia ederek onun kişisel kusuruna dayanmıştır. İddia edilen olguların sabit görülmesi halinde anayasanın 129/5. maddesi kapsamında değerlendirme olanağı yoktur. Öyleyse mahkemece yapılacak iş, davacının iddiası ve davalının eylemleri yasal çerçevede değerlendirilip incelenerek sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Mahkemenin bu yönü gözetmeden yazılı gerekçeyle davanın husumet yönünden reddedilmiş olması doğru görülmemiştir. Yerel mahkemenin önceki kararında direnmesi üzerine Hukuk Genel Kurulu 20 Eylül 2006 gün ve 4-526/562 sayı ile aşağıda yazılı kararı vermiştir. Anayasanın 129/5. maddesi gereğince memurların ve diğer kamu görevlilerin yetkilerini kullanırken meydana gelen zararlara ilişkin idare aleyhine dava açılabilmesinin eylemin hizmet kusurundan kaynaklanmış olmak koşuluna bağlı bulunmasına, dava dilekçesinde sıralanan maddi olgular, davalının salt kişisel kusuruna dayanıldığını göstermesine ve öncelikle bu iddia doğrultusunda delillerin toplanıp değerlendirilmesi gerektiğine. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 29 Mart 2006 gün ve 2006/4-86/111 sayılı kararında da aynı ilkenin benimsenmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. Görevini kötüye kullanarak kişilere zarar veren savcılar hakkında ceza ve hukuk davaları açılabileceğine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları vardır. Bu nedenlerle Ergenekon iddianamesini düzenleyen savcıların kişisel kusurlarından dolayı maddi veya manevi zarara uğradığını iddia eden kişiler davalarını idare aleyhine değil doğrudan savcıları davalı olarak göstererek hukuk mahkemelerinde dava açmaları gerektiği kanaatindeyim.